Ayrım 9, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 95. 7. Bölüm. Barrington çalışma masasının başına oturdu. Soluk soluğa kalmıştı. Ofis olarak köşe odalardan birini kullanıyordu. Öyle olmasa burasının bir manastırdan farkı kalmazdı. Yerler Marley kaplıydı. Beyaza boyalı duvarlar, sıradan dosya dolapları, ucuz kitap rafları. Akademik kariyeri olanlara rahat ve geniş odalar verildiği pek görülmemiştir. Bilgisayar ekranında çifte sarmal biçiminde kıvrılıp duran DNA lifinin ağır ağır dönmekte olduğu görülüyordu. Yazı masasının üstünde Geraldo Rivera, Newt Gingrich ve Rush Limbaugh ile çekilmiş fotoğrafları asılıydı. Odanın penceresi dünkü yangın nedeniyle kapatılan jimnastik binasına bakıyordu. Yolun karşı tarafında iki oğlan bu sıcakta tenis oynuyordu. Barrington gözlerini ovuşturdu öfke içinde. "Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun," dedi. Gidi Ferrami'yi burada çalışması için kendisi ikna etmişti. Suçluluk üzerine hazırladığı tebliğde dikkatleri daha çok suçlunun kişiliğini oluşturan öğeler üzerinde yoğunlaştırarak bu alanda yeni bir çığır açmıştı. Bu da genetikonun amaçlarına pek denk düşüyordu. Bu yüzden Gidi'nin bu alandaki çalışmalarını kendi kanatları altında sürdürmesini istemişti. Ona bir iş vermesi için Jones Falls'u ikna etmiş, ayrıca genetikonun bağışlarıyla finanse edilen bir araştırma olanağı sağlamıştı. Barrington'ın yardımıyla büyük işler başarabilirdi. Fakir bir çevreden gelmiş olması onu bu çalışmalarda daha da kamçılayacaktı. Jones Falls'da geçirdiği ilk 4 hafta Barrington'ın bu yargısında ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Gidi olanca gücüyle çalışmış, bu süre içinde bir hayli yol kat etmişti. İtici yanı ağır basmasına karşın gene de çoğu onu seviyordu. Çapaçul, işlerden kolayca sıyrılmayı bilen at kuyruklu bir laboratuvar teknisyeni daha ikinci gününde Gidi'den fırçayı yemişti. Barrington her yönden ona abayı yakmıştı. Zekasıyla olduğu kadar fiziğiyle de baş döndürecek kadar etkiliyordu insanı. Barrington iki arada bir derede kalmıştı. Hem bir baba gibi yüreklendirerek onu çalışmalarında yönlendirmek istiyor, hem de onu baştan çıkarmak için içinde dayanılmaz bir dürtü taşıyordu. Şimdi de bu. Biraz soluklandıktan sonra ahizeyi kaldırdı ve Preston Bark'ı aradı. Preston onun en eski arkadaşıydı. 60'lı yıllarda MIT'te tanışmışlardı. Barrington o sırada doktorasını hazırlıyordu. Preston ise önde gelen genç bir embriyologdu. Kısa kesilmiş saçları ve tweed kumaştan takım elbisesiyle göz alıcı renklerin ağır bastığı o yıllarda onların bu tavrı herkesin tuhafına giderdi. Çok geçmeden birçok konuda aynı görüşü paylaştıklarını fark ettiler. Modern caz onlara kalsa bir yutturmacaydı. Marihuana eroin bağımlılığına gidilen yolda ilk adım sayılırdı. Amerika'nın en dürüst politikacısı onlara göre Barry Goldwater idi. Aralarındaki arkadaşlık bağı evlilik bağlarından daha sağlamdı. Barrington, Preston'dan hoşlanıp hoşlanmadığını artık düşünmüyordu bile. Preston, Kanada gibi işte oracıktaydı. Preston şu anda kentin kuzeyinde Baltimore County'de bir golf alanına bakan bir sıra derli toplu tek katlı evlerden birinde genetikonun genel merkezinde olmalıydı. Sekreteri onun toplantıda olduğunu söylediyse de Barrington hemen bağlamasını söyledi. "Günaydın Barry, ne oldu, bir şey mi var?
Yalnız mısın?"
"Lee Ho var yanımda, Lansman'ın muhasebe şeflerinden. Genetikonun açıklanan bilançosunun son ayrıntılarına göz atıyorduk."
"Sen onu hemen başından def etsene."
Preston telefondan başını çevirerek sesini iyice kıstı.
"Kusura bakma Lee, bu iş çok zamanımızı alacak, daha sonra devam ederiz," dedi.
Bir süre sessizlik oldu, ardından konuşmaya başladı. Sesinden çok sinirlendiği belli oluyordu.
"Dışarı kovduğum adam Michael Madigan'ın sağ koluydu. Sen Madigan'ın Lansman'ın genel müdür olduğunu unuttun galiba. Eğer şirketin devri konusunda hala dün geceki kadar hevesliysen biz en iyisi..."
Barrington'ın sabrı taştı. "Stephen Logan burada," diyerek sözünü kesti. Preston bir süre şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.
"Jones Falls'da mı?"
"Bir denek. Laboratuvarda testlerden geçiriyorlar onu."
Preston sesini bir oktav yükselterek "Bu nasıl olur yahu?" diyebildi.
"Bilmiyorum, 15 dakika önce rastladım. Ne kadar şaşırdığımı düşünsene."
"Onu hemen tanıdın mı?"
"Elbette tanıdım."
"Peki neden testten geçiriyorlarmış?"
"Şu bizim ikizler konusundaki incelemelerimiz için."
"Preston ikizler mi?" diye bağırdı. "İkizler mi dedin? Kimmiş peki lanet olası ikiz kardeşi?"
"Henüz bilmiyorum, bana bak. Bu nasıl olsa er ya da geç ortaya çıkacaktı."
"Zamanı mıydı yani? Bu durumda lansmanla pazarlığı kesmek zorunda kalacağız demektir."
"Olmaz öyle şey. Bunu bahane edip devir işini sallantına bırakmana izin veremem."
Barrington şimdi de telefonu açtığına bin pişman olmuştu. Uyanık Preston kendini düşünerek ona pekala madik atabilirdi.
"İnisiyatifi ele geçirmenin bir yolunu bulmalıyız."
"Steve Logan'ı üniversiteye kim getirmiş?"
"Yeni işe aldığımız şu yardımcı profesör, Doktor Ferrami."
"Suçluluk üzerine o müthiş bildiriyi hazırlayan adam mı?"
"Evet, ama adam değil, kadın. Çok da alımlı bir kadın. Bununla birlikte..."
"Sharon Stone olsa kim takar be?"
"Onu testlere sokan sanırım odur. Steve'le karşılaştığımda o da yanındaydı."
"Sorunu çözebilmemiz için bu çok önemli bir nokta Barry." Preston yavaş yavaş sakinleşiyordu. Onun için önemli olan sorun değil, sorunun nasıl çözümleneceğiydi. "Sen onun projeye nasıl dahil edildiğini öğren. Bizi nasıl bir tehlikenin beklemekte olduğunu sonra hesaplarız."
"Şimdi onu hemen buraya çağıracağım."
"Tamam." Barrington telefonu kapattı.
Ama gene de Jeannie'yi hemen aramadı. Oturduğu yerde kafasını toparlamaya çalıştı.
Çalışma masasının üzerinde babasının az değmenken çektirdiği bir fotoğrafı duruyordu. Beyaz denizci üniforması ve şapkasıyla pek şahane görünüyordu. Wasp battığında Barrington 5 yaşındaydı. Bütün Amerikalı oğlan çocukları gibi o da Japonlardan nefret ederdi. Kafasında yüzlerce Japon'u öldürebileceği oyunlar kurardı. Onun gözünde babası uzun boylu, yakışıklı, cesur ve güçlü ve de düşmanlarını alt etmeyi bilen yenilmez bir kahramandı. Babasını Japonların öldürdüğünü öğrendiğinde ne kadar öfkelendiğini unutamıyordu. Donanmaya katılarak Japonlardan intikam alabilmek için onların milyonlarcasını öldürmeyi kafasına koymuştu. Bu yüzden savaşı daha da uzatması için Tanrı'ya dua ederdi. Barrington kimseyi öldürmedi ama hiçbir Japon'u işe almadığı gibi tek bir Japon öğrenciyi bile okula kabul etmedi. Ayrıca hiçbir Japon psikiyatra da iş önerisinde bulunmadı. Birçok insan başı sıkıştığında acaba bu durumda babam olsa ne yapardı diye sormaktan kendini alamazdı. Dostları bu konuyu açtıklarında onun böyle bir ayrıcalığa sahip olmadığını anladı. Babasını tanımak fırsatı olamadan onu çok genç yaşta yitirmişti. Herhangi kritik bir anda Teğmen Jones'un ne yapacağı konusunda en ufak bir fikri olamazdı. Gerçekte onun kahramanlar kahramanı bir babası olmamıştı. Jeannie Ferrami'ye denekleri seçerken nasıl bir yol izlediğini soracaktı. Ardından da onu yemeğe davet edecekti. Bunda kararlıydı. Jeannie'nin dahili numarasını çevirdi. Jeannie hemen telefona çıktı. Sesini iyice alçaltarak ayrıldığı eşi Vivi'nin kürk gibi dediği bir tonla konuşuyordu.
"Jeannie benim," dedi.
Jeannie dobra dobra konuşmayı sever. "Neler oluyor Tanrı aşkına?" diye sordu.
"Seninle bir dakika konuşabilir miyim lütfen?"
"Elbette."
"Senin için bir sakıncası yoksa ofisime kadar gelebilir miydin?"
"Jeannie hemen geliyorum," dedi ve telefonu kapattı. Barrington'ın o anda birden aklına geldi. Acaba bugüne kadar kaç kadınla cinsel ilişkide bulunmuştu? Onları bir bir hatırlamaya çalışmak boşunaydı. İyice hesaplayabilirse bir tahminde bulunabilirdi. Ne birdi ne de ondu kuşkusuz, daha çoktu. Peki yüzden de mi çoktu? 19 yaşından beri yılda 2.5 olacaktı.
Yüzden de çoktu kuşkusuz, bin mi?
Yılda 25 olursa 40 yıldır her iki haftada yeni bir kadın demekti bu.
Hayır, iyi hesap edememişti.
Vivi Ellington ile evli kaldığı 10 yıl boyunca onun dışında topu topu 15-20'den fazla kadınla cinsel ilişkide bulunmamıştı. Ama sonraki yıllarda bu sayı daha da kabarmıştı. 100 ile 1000 arası demek daha doğru olurdu. Jeannie de sevişmeyecekti. Ondan Steve Logan'la nasıl temas kurduğunu öğrenmeye çalışacaktı.
Jeanne kapıyı tıklatarak içeri girdi. Üzerinde laboratuvar önlüğü vardı. Altına etek bluz giymişti. Genç kadınların bu gömlekleri elbise yerine giymeleri çok hoşuna giderdi. Altlarında sadece iç çamaşır olsun isterdi. Böylesi çok daha seksi gelirdi ona. ''Geldiğin iyi oldu.'' dedi. Ona bir sandalye uzattı. Aralarında fazla uzaklık olmasın diye kendi sandalyesini yazı masasının üzerinden aşırtarak karşısına geçip oturdu. İlk iş Steve Logan'la karşılaştığında neden öyle davrandığının akla yatkın bir açıklamasını yapmalıydı. Onu kandırmak kolay olmayacaktı. Tavladığı kadınları saymak yerine konuya daha bir düşünerek yaklaşmalıydı. Sandalyesine oturduktan sonra karşısındakini yatıştırmak ister gibi güldü. ''Az önce çok tuhaf davrandığım için özür dilerim.'' dedi. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden gelen dosyaları bilgisayara yüklüyordum. Üzerinde bilgisayar bulunan masayı işaret ederek ''Tam o delikanlıyı benimle tanıştırıyordun ki birden bilgisayarımı çalışır durumda bıraktığımı ve telefon hattını kapatmayı unuttuğumu fark ettim. Aptalca bir şey işte hepsi bu.'' Yaptığım kabalıktı doğrusu. Açıklaması su götürürdü ama gene de Jeanne ikna olmuş göründü. Büyük bir iştenlikle şimdi rahatladım dedi. Bense seni incitecek bir şey yaptığımı sandım. Barrington aşırı bir nezaketle senin de şu işler hakkında konuşmak istiyordum dedi. İşe kuşkusuz çok hızlı başladın. Buraya geleli şunun şurasında topu topu 4 hafta oldu. İşlerini bu süre içinde yola koymayı başardın, seni kutlarım. Jeanne söylenenleri başıyla onayladı. İşe başlamadan Herb ve Frank'la uzun uzun konuştum dedi. Herb Dixon bölüm başkanıydı. Frank Demidenko ise profesördü. Önceden işin bütün uygulanabilir yanlarının ne olduğunu çıkarmaya çalıştık. Şu işten biraz daha söz etsene. Herhangi bir terslik oldu mu bugüne kadar sana yardımcı olabileceğim şeyler? Denek bulmakta çok zorlanıyorum dedi Jeanne. Çünkü deneklerimizin çoğu bu işe gönüllü olarak katılıyorlar. Bunlar Steve Logan gibi iyi bir vatandaşın bilimsel araştırmaları destek olmaları gerektiğine inanan saygın orta sınıf Amerikalılar. Uyuşturucu ticareti yapanlarla kadın simsarları ortaya çıkmak istemiyorlar. Bizim liberal eleştirmenlerimizin bir türlü yanaşmadıkları nokta da bu işte. Öte yandan yasalara saygılı orta sınıf Amerikan aileleri üzerinde araştırmalar yaparak suçluluk ve saldırganlık hakkında ortaya bir şeyler çıkarmak olası değil. Denek bulma sorunumu çözümleyerek çalışmalarımın en can alıcı yanını böylece yoluna koymuş olacağım. Bunu çözümleyebildin mi bari? Sanırım. Anlaşılıyor ki milyonlarca insanın sağlığıyla ilgili bilgiler günümüzde sigorta şirketleriyle resmi acentaların elinin altında dağlar gibi birikmiş duruyor. Bu bilgi hazinesi ikizlerin tek yumurta mı yoksa çift yumurta mı olduğuna karar vermemizi sağlayacak bilgileri içermektedir. Beyin dalgaları, elektrokardiyogramlar vesaire vesaire. Örneğin tek yumurta ikizleri bulmanın yolu bir çift benzer elektrokardiyogramı incelemekten geçer. Eğer veri tabanı çok fazla kabarıksa bundan ikizlerin ayrı çevrelerde yetiştikleri sonucu çıkar. İşte asıl zorluk da burada. Onların bazıları bir ikiz kardeşleri olduğundan bile habersiz.
İlginç dedi Barrington. Çok basit gibi görünüyor ama şaşırtıcı.
Bunları söylerken çok ciddiydi. Genetik araştırmalarda ayrı ayrı çevrelerde büyüyen tek çekirdek ikizlerinin önemli bir yeri vardı. Bilim adamları bunları bulmakta zorlanıyordu. Onları bulmanın tek yolu düne kadar yayınlardı. İkizler kendileriyle ilgili yayınları okudukları için bu tür çalışmalara gönüllü olarak katılabiliyorlardı. Jeanne'nin de söylediği gibi bu süreç sadece saygın orta sınıf insanlarının bu çalışmalara katılmalarını sağladı. Bu da genelde suçluluk konusundaki çalışmalara bir yararı olmadığı gibi tam tersi onları olumsuz yönde etkilemiş oluyordu. Ona kalırsa asıl felaket de burada yatıyordu işte. Jeanne'nin gözlerinin içine bakarken endişesini belli etmemeye çalıştı. Asıl korktuğu da buydu zaten. Preston Bark daha dün gece şirketin bazı sırları olduğunu hepimiz biliyoruz demişti. Jim Proust ise onları hiç kimsenin öğrenemeyeceği kanısındaydı. Ama bunları söylerken Jeanne Ferrami'yi hesaba katmamıştı. Barrington için tek çare yılana sarılmaktı. veri tabanında benzer denekler bulmak pek de kolay olmasa gerek dedi.
Grafikteki benzerlikler bir yerde tükeniyor. Bu tür kayıtlar üzerinde araştırmalar yapmak da kolay değil.
Bence asıl sorun bunları bilgisayara yüklemek. Bunu nasıl başardın?
Her şeyi kendim programladım.
Barrington bunu hiç beklemiyordu. Kendin mi programladın?
Elbette. Princeton'da bilgisayar üzerine master yaptım. Minnesota'dayken profesörümle örnek tanı için ayarlanmış bilgisayar şebekeleri üzerinde çalıştım.
Yoksa sandığından da mı akıllıydı bu kız? Peki nasıl çalışıyor bu bilgisayar?
Örneğin bir benzerini yakalayabilmek için tahmin yürüten bir bilgisayar bu. Aradığınız çiftler benzeştirler ama çift yumurta ikizleri olduğunu söylemek o kadar kolay değildir. Örneğin bir teknisyenin kendi aygıtıyla çektiği diş röntgeni bir başka teknisyeninkiyle aynı olmaz. Onlara çıplak gözle bakıldığında aynı oldukları görülür. Ama bu röntgen filmleri bir bir gözden geçirilerek elektronik yöntemle sayısallaştırılabilir ve de depolanabilirse tahmin yürütebilen böyle bir bilgisayar içlerinden çift olanları ayırabilir.
Bu durumda sana Empire State göklerini boyutunda bir bilgisayar gerekir.
Benzer görüntülerin çok küçük bir parçasına bakarak örneğin benzerini yakalama sürecini kısaltmanın da yolunu buldum. Şöyle bir düşünün, bir arkadaşı tanımak için bütün vücudunu incelemeye ne gerek var? Yüzüne bakmanız yeterli. Otomobil delileri en sıradan arabaları tek bir farının fotoğrafından hemen tanırlar. Kız kardeşim bir parçayı 10 saniye kadar dinlesin, Madonna'ya ait olduğunu o saat söyleyecektir.
Bunda yanılma payı olur ama. Jeannie omuzlarını silkerek bütün görüntüleri bir bir incelemeyince kimi benzer çiftleri gözden kaçırırsınız elbet. Çok az hata yaparak araştırma sürecinin kısaltılabileceğini hesapladım. Bence bu bir istatistik ve olasılıklar sorunudur, o kadar. Öyle ya, bütün psikoloji uzmanları istatistik de okumuşlardır. Nasıl oluyor da aynı bilgisayar programı hem röntgen filmlerini hem de elektrokardiyogramları ve parmak izlerini inceleyebiliyor?
Program sadece elektronik örnekleri tanır. Onların ne anlama geldiği onu hiç ilgilendirmez.
Demek senin programı bütün bunların üstesinden geliyor.
Öyle gibi. Büyük bir sağlık sigorta şirketinin elindeki diş kayıtlarının tümü üzerinde çalışmalar yapma izini kopardım. Sonuçta yüzlerce çift çıktı ortaya ama beni sadece farklı çevrelerde büyüyen ikizler ilgilendiriyordu.
Onları nasıl seçebildin?
Önce aynı soyadını taşıyan çiftleri bir yana ayırdım. Bir de evli kadınların tamamını ayırdım. Çünkü birçoğu eşlerinin soyadlarını almışlardı. Geriye değişik soyadı taşımaları için hiçbir nedenleri olmayan çiftler kalıyor.
Barrington bu ne akıl dedi içinden. Bir yanıyla hayran kalmıştı Jeannie'ye ama aynı zamanda sonuçta neyi bulacak acaba korkusuna kapıldı. Kaç tane kaldı geriye?
3. Bu da bir düş kırıklığı sayılır benim için. Ben aslında daha fazlasını bekliyordum. İkizlerden biri dinsel bir nedenle soyadını değiştirmiş meğer. Müslümanlığı kabul ettiği için kendine bir Arap adı almış. Bir başka çift de en ufak bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş. Neyse ki üçüncüsü tam benim aradığım bir çift. Birinin adı Steve Logan, yasalara saygılı bir yurttaş, ötekinin adı Dennis Pinker, bir katil.
Barrington bunu biliyordu. Dennis Pinker bir gece 13. Cuma adlı filmin tam ortasında sinema salonuna cereyan veren elektrik kablosunu kesmiş, çıkan panikle çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunmuştu. Bir kızı da ona direnmiş olmalı ki oracıkta öldürmüştü. Jeannie demek Dennis'i keşfetmişti. Tanrım dedi içinden, bu kadın çok tehlikeli, her şeyi mahvedebilir. Şirketin devir işini de, Jim'in politik kariyerini de, genetikoyu da, hatta Barrington'ın akademik ününü bile. Korkusu bir anda öfkeye dönüştü. Uğrunda bunca yıl çaba harcadığı, her şeyi koruması altına aldığı biri tarafından tehdit edilmekteydi. İşte bunu aklı almıyordu. Böyle bir şey olacağını önceden nasıl bilebilirdi? Neyse ki buradaydı, Jones Falls'daydı. Böylece ne yapmaya niyetlendiği konusunda erken uyarı almış oluyordu. Bununla birlikte bir çıkış yolu göremiyordu. Şu dosyaları bir yangında yanıp kül olsa ya, bir araba kazasında da ölebilir pekala, bu da olacak şey değil ama.
Onun şu bilgisayar programı konusundaki güvenini yok etmenin bir yolu yok muydu acaba?
Steve Logan evlat edindiğini biliyor mu diye sordu.
Hayır, bilmiyor. Jean'in kaşlarını çatarak konuşmasını sürdürdü. Ailelerin evlat edinme konusunda gerçekleri sakladıklarını hepimiz biliyoruz. Ama kendisi annesinin bu konuyu ondan saklayacağını sanmıyor. Yalnız bir şey daha var. Normal yollardan şu ya da bu nedenle evlat edinmediklerini, bu yüzden bir bebek satın aldıklarını varsayalım. Bu durumda da gerçeği ondan saklamış olabilirler.
Barrington, senin bilgisayar sistemin de bozuk olabilir diye bir fikir attı ortaya. Bu iki oğlanın tek yumurta ikiz dişleri var diyor, onlara ikiz gözüyle bakamayız ya.
Jean'i burnundan soluyarak öfke içinde, bilgisayar sistemimin bozuk olduğunu hiç sanmıyorum dedi. Ama onların evlat edinilmiş olabileceklerini herkese anlatıp anlatmamakla kararsızım doğrusu. Bunu yaparken onların özel hayatlarına girmeye hakkım yok benim. Böylece sorunun boyutlarını ortaya çıkardım, o kadar.
Barrington saatine baktı. Bu konuyu seninle bir süre daha tartışmayı çok isterdim ama vakit çok geç oluyor. Bu akşam benimle yemeğe çıkmak ister misin?
Bu gece mi?
Evet.
Barrington onun biraz duraladığını fark etti. Daha önce ilk kez tanıştıkları Uluslararası İkiz Araştırmaları Kongresi'nde birlikte yemek yemişlerdi. Jones Falls'da çalışmaya başladıktan sonra bir kez de kampüsün öğretim üyesi kulübünün barında içki içmişlerdi. Bir cumartesi günü de Charles Village'da alışveriş mağazalarının bulunduğu sokaklardan birinde karşılaştıklarında Barrington ona Baltimore Sanat Müzesi'ni gezdirmişti. Jeannie'nin ona aşık olduğunu söyleyemezdi ama her üç buluşmada da ona eşlik etmesinden hoşnut kaldığını biliyordu. Ayrıca onun danışmanıydı. Bu önerisine karşı çıkması zordu.
Olur dedi Jeannie.
Hamptons'a gidelim mi? Hani Harbor Court Oteli'ndeki lokantaya. Bence Baltimore'un en iyi lokantası odur. Ayrıca da lokantaların en gösterişlisi.
Jeannie ayağa kalktı ve pekala dedi.
Öyleyse seni saat 8'de alıyorum, tamam mı?
Tamam.
Jeannie odadan çıkarken kaslı ve kusursuz çıplak sırtı birden Barrington'ın gözlerine takıldı. Dümdüz poposu, upuzun bacakları. Bir süre arzudan boğazının kuruduğunu hissetti. Tam o sırada Jeannie kapıyı kapattı.
Barrington daldığı arzu dolu hayallerinden silkinebilmek için başını iki yana salladıktan sonra tekrar Preston'a telefon açtı.
Herhangi bir girişe gerek duymadan durum sandığımızdan da berbat dedi. Tıbbi kayıtları inceleyerek aralarındaki benzer çiftleri bulabilen bir bilgisayar programı gerçekleştirmiş. Daha ilk denemesinde Steven ile Dennis'i keşfetmiş.
Boku yedik.
Bu durumu Cibe de anlatmalıyız.
Üçümüz buluşup ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Bu gece olur mu?
Bu gece Jeannie'yi yemeğe götürüyorum.
Bunun sorunu çözeceğini mi düşünüyorsun?
Ne kaybederiz?
Sonuçta şu Lansman işinden çekilmek zorunda kalacağız gibime geliyor.
Sana katılmıyorum dedi Barrington. Kız çok akıllı olabilir ama bir hafta içinde her şeyi açığa çıkarmaya gücü yetmez.
Ama gene de telefonu kapatırken bundan o kadar da emin olmamalıyım dedi içinden.
9. ayrımın sonu. Sayfa 106.